Ayrım 12.
Hareket bir cisimden bir başka cisme aktarıldığında, kendi geçerse hareketin nedeni olmak bakımından etkin olarak, aktarılırsa edilgin olarak değerlendirilebilir. Bu etkin harekete enerji, edilgin harekete de enerjinin belirtisi diyoruz. Öyleyse enerjinin kendi belirtisi denli büyük olduğu açıktır. Çünkü her ikisinde gerçekleşen hareket aynı harekettir. Böylece maddenin hareketsiz durumunun en boş, en gülünç fikirlerden biri ayrı bir saçma kuruntu olduğu anlaşılır. Bu fikre varmak için bir cismin yeryüzünde içinde bulunabileceği göreli mekanik dengeyi mutlak bir hareketsizlik olarak düşünmek ve sonra onu evrenin tümüne geçirmek gerekir. Eğer evrensel hareket yalnızca mekanik enerjiye indirgenirse bu işin daha kolay olacağı açıktır. Ve sonra hareketin yalnızca mekanik enerjiyle sınırlandırılması, bir enerjinin durgun, zincirlenmiş, yani bir anda etkisiz olarak düşünülebilmesi üstünlüğünü de sağlar. Dipnot: bu potansiyel enerjidir. Örneğin belirli bir yüksekliğe çıkartılmış bir ağırlığın, gergin bir zembereğin ya da bir patlayıcı yedekliğin enerjisi, herhangi bir biçimde korunmuş enerji, durgunluk durumundaki cisimlerin enerjisi gibi. Eğer gerçekte bir hareketin aktarılışı, çoğu kez görüldüğü gibi çeşitli aracıların işe karıştığı biraz karmaşık bir süreçse, zincirin son halkasını yok ederek gerçek aktarma herhangi bir ana kadar ertelenebilir. Örneğin bir tüfeğin doldurulduğu ve tetiği çekerek boşalmanın, yani barutun ateşlenmesiyle özgür kalan hareketin aktarılmasının sağlanacağı anın geciktirilmesinde durum böyledir. Öyleyse kendi kendine özdeş hareketsiz durum sırasında maddenin enerji yüklü olduğu düşünülebilir ve Bay Döring'in madde ve mekanik enerji birliğinden anladığı da, eğer bundan gerçekten bir şey anlıyorsa, herhalde budur. Saçma anlayış. Çünkü niteliği gereği göreli olan ve aynı anda maddenin yalnızca ve yalnızca bir bölümüne uygulanabilecek bir durumu evrene mutlak bir durum olarak yayıyor. Hatta bunu bir yana bıraksak bile, birincisi bugün tüfekler kendi başlarına dolmadıklarına göre dünyanın nasıl olup da doldurulduğunu ve ikincisi o zaman tetiği çekmiş bulunan parmağın kimin parmağı olduğunu bilme güçlüğü hep devam eder. Ne desek ne etsek boş. Bay Döring'in yönetimi altında dönüp dolaşıp geldiğimiz yer hep Tanrı'nın parmağı. Bizim gerçekçi filozofumuz astronomiden mekaniğe ve fiziğe geçer ve mekanik ısı teorisinin bulunmasından bir kuşak sonra Robert Mayer'in onu yavaş yavaş getirmiş bulunduğu noktanın ötesinde dişe dokunur gelişmeler göstermemiş olmasından yakınır. Ayrıca bütün iş hala çok karanlıktadır. Maddenin hareket durumları ile birlikte statik ilişkilerinin de verilmiş olduklarını ve bu sonuncuların mekanik iş durumunda ölçülmediklerini hep yeni baştan anımsamamız gerekir. Eğer daha önce doğayı büyük bir işçi olarak nitelendirmiş ve şimdi bu deyimi dar anlamı içinde almış bulunuyorsak, buna bir de kendi kendine özdeş durumların, hareketsiz durumların ortaya mekanik iş çıkarmadıklarını eklememiz gerekir. Öyleyse statikten dinamiğe giden köprümüz gene eksik ve eğer gizli denilen ısı şimdiye değin teorinin bir engeli olarak kalmışsa, burada da acun bilimsel, kozmolojik uygulamalarda daha az yatsınması gereken bir eksikliğin varlığını kabul etmek zorundayız. Bütün bu anlaşılmaz boş sözler bir kez daha hareketi mutlak hareketsizlikten çıkartarak kötü bir işe fena halde bulaştığını sezen ama gene de tek kurtarıcıya, göğün ve yerin yaratıcısına başvurmaya utanan, sıkıntılı bir vicdanın içini dökmesinden başka bir şey değildir. Eğer ısı mekaniği dahil, mekanikte bile statikten dinamiğe, dengeden harekete giden köprüyü bulmak olanaksızsa, Bay Döring'e kendi hareketsizlik durumundan harekete giden köprüyü bulma zorunluluğu ne hakla yüklenecek? İşte işin içinden tereyağından kıl çeker gibi böyle sıyrılınır. Bayağı mekanikte statikten dinamiğe giden köprü, dıştan itiştir. 1000 kentallik bir taş 10 metre yüksekliğe kaldırılıp da orada kendi kendine özdeş bir durum içinde kalacak biçimde serbest bir konumda asıldığı zaman, bu cismin şimdiki konumunun mekanik bir iş temsil etmediğini ya da bu konumla daha önceki konum arasındaki ayrımın mekanik iş biçiminde ölçülmediğini ileri sürebilmek için bir süt çocukları topluluğuna yönelmek gerekir. Sokaktan ilk geçen adam, taşın kendi başına gidip yukarıya ipin ucuna asılmadığını Bay Düring'e kolayca anlatacak ve eline ilk geçecek mekanik el kitabı, eğer taşı oradan düşürürse, taşın düşerken onu 10 metreye çıkarmak için ne denli mekanik iş gerekmişse, o denli mekanik iş yapacağını kendisine söyleyebilecektir. Hatta yukarıya asılmış bulunan taşın mekanik bir iş temsil ettiğinden daha yalın bir gerçek yoktur. Çünkü eğer yeterince uzun bir süre asılı kalırsa, kimyasal dağılma sonucu, artık taşı taşımak için yeteri kadar sağlam olmaktan çıktığı an ip kopar. Demek ki bütün mekanik süreçler, Bay Düring'in diliyle söylemek gerekirse, bunun gibi yalın temel biçimlere indirgenebilirler ve yeterli bir itişe sahip olduğu halde, statikten dinamiğe giden köprüyü bulmakta yeteneksiz kalacak bir mühendis de henüz anasından doğmamıştır. Gerçi hareketin kendi ölçüsünü karşıtında dinginlikte bulması gerektiği metafizikçimiz için çok sert bir ceviz, çok acı bir haptır. Bu bangır bangır bağıran bir çelişkidir ve Bay Düring'e göre her çelişki saçmadır. Dipnot: Engels bu terimlerin Almanca'daki benzerliğinden yararlanarak Bay Düring'e göre her Widerspruch çelişki, Widersinn saçma biçiminde bir sözcük oyunu yapmış. Fransızca'ya bu her kontradiksiyon çelişki, kontrrezon saçma biçiminde aktarılmış. Aynı sözcük oyununu Türkçe terimlerden yararlanarak dilimize aktarmanın bir yolunu bulamadık. Bununla birlikte asılı taşın ağırlığı ve topraktan uzaklığı ile tam olarak ölçülebilir. Dipnot: PH eşittir 1 bölü 2 MV kare. P ağırlık, H yükseklik, M kütle, V yere varış hızı, PH potansiyel enerji, 1 bölü 2 MV kare kinetik enerji. Ve istendiği gibi örneğin doğrudan doğruya düşme, eğik planda kayma ya da çıkrık hareketi biçiminde kullanılabilir belirli bir mekanik hareket miktarını temsil ettiği bir gerçektir. Dipnot: Bugün belirli bir kinetik enerji miktarı denirdi. Ve doldurulmuş tüfek konusunda da durum aynıdır. Diyalektik anlayış bakımından hareketi kendi karşıtında dinginlikte dışa vurma olanağı hiçbir güçlük göstermez. Onun için bütün bu karşıtlık görmüş bulunduğumuz gibi ancak görelidir. Mutlak dinginlik, koşulsuz denge yoktur. Tekil hareket dengeye yönelir, toplu hareket dengeyi yeniden bozar. Bundan ötürü dinginlik ve denge karşılaştıkları yerde sınırlı bir hareketin sonucudurlar ve bu hareketin kendi sonucu aracıyla ölçülebileceği, kendi sonucunda dışa vurulabileceği ve ondan hareket ederek şu ya da bu biçim altında eski durumuna gelebileceği kendiliğinden anlaşılır. Ama Bay Düring sorunun bu denli yalın bir düşünülüşüyle yetinemez. Tam bir metafizikçi olarak önce hareketle denge arasında gerçeklikte var olmayan uçsuz bucaksız bir uçurum açmakla başlar ve sonra da en hurda ayrıntısına değin kendisinin imal ettiği bu uçurumu geçmek için köprü bulamamakla şaşkınlığa düşer. O pekala metafizik merakının sırtına da binebilir ve Kant'ın kendinde şeyinin ardına da düşebilirdi. Çünkü eninde sonunda bu bulunmaz köprünün ardında saklanan şey başka hiçbir şey değil, yalnızca odur. Kant'ın kendinde şeyi. Ama mekanik ısı teorisi ve bu teorinin bir engeli olarak kalan soğurulmuş ya da gizli ısı üzerine ne düşünmeli? Eğer ısıyla donma noktası sıcaklığında ve normal hava basıncı altındaki yarım kilo buz aynı sıcaklıkta yarım kilo su haline dönüştürülürse, aynı yarım kilo suyu 0 santigrat dereceden 79,4 santigrat dereceye değin ya da 79,4 yarım kilo suyu bir derece ısıtmaya yetecek miktarda bir ısı kaybolur. Eğer bu yarım kilo su kaynama noktasına yani 100 dereceye değin ısıtılır ve o zaman 100 derecedeki buhar haline dönüştürülürse, son su damlaları da buhar haline dönüşünceye değin hemen hemen 7 kat daha büyük, 537,2 yarım kilo suyun sıcaklığını 1 dereceye yükseltmek için yeterli bir miktarda ısı kaybolur. Dipnot: dağ belgin hesaplar su buharının oluşması sırasındaki gizli ısıyı 538,9 kalori per gram olarak saptamışlardır. Bu kaybolan ısıya gizli ısı denir. Eğer soğutmayla buhar yeni baştan su ve suda buz durumuna dönüştürülürse, daha önce soğurulmuş olan aynı ısı miktarı bu kez özgür bir duruma, yani ısı olarak duyulur ve ölçülür bir duruma gelir. Buharın bir kez 100 dereceye kadar soğutulduktan sonra su durumuna ancak yavaş yavaş dönüşmesinin ve donma derecesi sıcaklığındaki bir su kütlesinin buz durumuna ancak çok yavaş dönüşmesinin nedeni, işte buharın su durumuna ya da suyun buz durumuna geçmesi sırasındaki bu ısı özgürleşmesidir. Olgular bunlar. Öyleyse sorun şu: ısı gizli olduğu zaman ne oluyor? Isının fiziksel olarak etkin cisimlerin en küçük parçacıklarının, moleküller, sıcaklık ve topaklanma durumuna göre az ya da çok geniş ve bazı koşullarda hareketin bambaşka bir biçimi durumuna dönmeye yetenekli, bir titreşimine dayandığını ileri süren mekanik ısı teorisi sorunu, kaybolan ısının bir iş gördüğünü, iş durumuna dönüştüğünü söyleyerek açıklar. Buzun erimesinde çeşitli moleküllerin kendi aralarındaki dar ve sıkı yapışıklık ortadan kalkmış ve gevşek yan yana konulmuş durumuna dönüşmüş bulunur. Kaynama noktasında suyun buharlaşmasında ortaya çeşitli moleküllerin birbiri üzerinde hiçbir önemli etkide bulunmadığı ve hatta ısının etkisi altında her yönde dağıldığı bir durum çıkar. Ne var ki bir cismin çeşitli moleküllerinin gazsal durumda sıvı durumdan ve aynı şekilde sıvı durumda da katı durumdan çok daha büyük bir enerji ile bezendikleri açıktır. Öyleyse soğurulmuş ısı kaybolmamıştır. Yalnızca dönüşmüş ve moleküller genleşirlik, ekspansibilite biçimini almıştır. Dipnot: kinetik teori gazların genleşirliğini açıklamak için geri itici güçlerin varlığını değil ama yalnızca moleküllerin bir süre durum hareketini, movement denerti göz önünde tutar. Moleküller bir itiş sırasında eğer gaz seyreltilmişse birbirlerini etkilemeksizin doğrusal bir yörünge ve tek düze bir hızı korurlar. Eğer gaz sıkıştırılmışsa çekici güçler harekete geçer. Ama Engels'in gizli ısı olayı üzerine yaptığı açıklama bugün de özünde doğru olarak kalır. Çeşitli moleküllerin birbirine karşı bu mutlak ya da göreli özgürlüğü gösterebildikleri koşullar ortadan kalkar kalkmaz, yani sıcaklık ya 100 derece ya da 0 derece asgarisinin altına düşer düşmez, bu genleşme gücü gevşer ve moleküller daha önce onları birbirinden ayırmış bulunan aynı güçle birbirleriyle yeniden sıkışırlar. Ama eğer bu güç kayboluyorsa bu yalnızca yeni baştan ısı olarak ve tas tamam daha önce soğurulmuş olan niceliğe eşit bir ısı niceliği ile oraya çıkmak içindir. Bu açıklama şimdiye değin kimsenin bir molekül, hele hele titreşim durumunda bir molekül görmemiş olması nedeniyle bütün mekanik ısı teorisi gibi elbette bir varsayımdır. Bu nedenle henüz çok genç olan teorinin kendisi gibi elbette eksikliklerle doludur. Ama hiç olmazsa hareketin ne yok edildiği ne de yaratıldığı gerçeğiyle hiçbir biçimde çatışmaya girmeksizin işlerin nasıl olup bittiğini açıklar. Hatta ısının dönüşümü sırasında nereye geçtiğini de tam olarak gösterebilir. Dipnot: mekanik ısı teorisi üzerindeki bütün bu tartışmada Engels, ilk bakışta ısıyı yalın bir mekanik yer değiştirme ile moleküllerin bir yer değiştirmesi ile özdeşleştirdiği anlamında biraz mekanik görülebilir. Ama mekanik doğa anlayışı üzerindeki not, bakınız Doğanın Diyalektiği sayfa 319 ile O hayranlık verici hareket maddenin varoluş biçimidir parçasının gösterdiği gibi hiç de öyle değildir. Engels hareket sözcüğüne vermesi gerektiği gibi Aristotelesçi diyalektik, değişiklik ve oluş anlamını vermektedir. Demek ki gizli ya da soğurulmuş ısı hiçbir durumda mekanik ısı teorisinin bir engeli değildir. Tersine bu teori ilk kez olarak olayın ussal bir açıklamasını verir ve eğer bir engel çıksaydı bu engel olsa olsa fizikçilerin moleküler enerjinin bir başka biçime dönüşmüş bulunan ısıyı, zaman aşımına uğramış ve artık uygun bir deyim olmaktan çıkmış gizli deyimiyle adlandırmaya devam etmeleri olurdu. Kendi kendilerine özdeş durumlarla katı, sıvı ve gazsal topaklanma, agregasyon durumlarının dinginlik konumları, öyleyse mekanik işin ısı ölçüsü olduğu kadarıyla mekanik işi temsil ederler. Yeryüzünün katı kabuğu tıpkı okyanusun suyu gibi bugünkü topaklanma durumunda kendisine doğal olarak belirli bir mekanik işin karşılık düştüğü tamamen belirli bir serbest ısı miktarını temsil eder. Dünyanın kendisinden çıktığı gazsal küre önce sıvı topaklanma durumuna sonra da çok büyük bir bölümü bakımından katı duruma geçtiği zaman belirli bir moleküler enerji miktarı ısı olarak uzaya yayılmıştır. Öyleyse Bay Düring'in kulağımıza gizemli bir biçimde fısıldadığı güçlük yoktur ve biz evrenle ilgili uygulamalarda bilgi edinme araçlarımızın yetersizliğinden doğan eksiklikler ve boşluklarla gerçi karşılaşabiliriz ama teori bakımından aşılmaz engellerle hiçbir yerde karşılaşmayız. Statikten dinamiğe giden köprü burada da dıştan gelen itiştir. Denge durumundaki nesne üzerinde etkili olan başka cisimlerin neden olduğu soğuma ya da ısıtma. Bay Düring'in bu doğa felsefesinde ne denli ilerlersek, hareketi hareketsizlikle açıklama ya da tamamen statik, dinginlik durumunda olan şeyin, sayesinde kendiliğinden dinamik duruma, harekete geçebildiği köprüyü bulma yolundaki bütün girişimler o denli olanaksız görünür. İşte kendi kendine özdeş ilkel durumdan bir zaman için böylece kurtulmuş bulunuyoruz. Bay Düring kimyaya geçer ve bu vesileyle bize doğanın gerçek felsefesi tarafından elde edilmiş bulunan üç sürerlik yasasını, yani 1. evrensel madde miktarının, 2. yalın kimyasal öğelerin miktarının ve 3. mekanik güç miktarının değişmez olduklarını açıklar. Böylece Bay Düring'in inorganik dünyanın özlüğü felsefesinin vargısı olarak bize sunabilecek durumda bulunduğu gerçekten olumlu tek sonuç, maddenin eğer varsa yalın öğeleriyle birlikte ve hareketin yaratılma ve yok edilme olanaksızlığı, yani herkes tarafından bilinen, ayrıca burada çok yetersiz bir biçimde dile getirilmiş bulunan bu eski gerçektir. Bunlar uzun süreden beri bildiğimiz şeyler. Dipnot: kimyasal tepkiler sırasında öğelerin ağırlığının korunması yasası, bu yasayı sürekli olarak uygulayan Lavoisier, bunu açıkça formüle etmiş olmasa da gerçekte Lavoisier kimyasının temelinde yatar. Engels'in sözünü ettiği ve ilk yaklaşımda insanal ölçekte doğru kalan üç sürerlik ilkesi bununla birlikte 30 yıl kadar sonra, daha genel bir yasa tarafından aynı zamanda hem yatsınmış ve hem de aşılmışlardır. Gerçekten Einstein ve Langevin bu yüzyılın başında ve birbirlerinden bağımsız olarak hareketsiz cisimsel madde yığınının, bu sözcük en geniş anlamda alınmak koşuluyla, maddenin bir başka biçimi olan ışıldama enerjisi durumuna dönüşümünün niceliksel kurallarını veren eşdeğerlik ilkesini bulmuşlardır. Bu konu üzerine Engels'in yapıtını sürdüren Lenin'in bu yeni bulguları irdeleyip zamanın idealist bilgin ve filozoflarının bunlardan kendi eğilimlerine göre yararlanmak istemelerini diyalektik materyalizm açısından çürüttüğü materyalizm ve ampiryokritisizmin 5. bölümünün madde kayboldu başlıklı 2. kesimine sayfa 286 ve devamı bakılabilir. Ama bilmediğimiz şey bunların sürerlik yasaları ve bu nitelikle de şeyler sisteminin şematik özellikleri olduklarıdır. yukarıda Kant konusunda olan öykünün tıpkısı. Bay Düring herkesçe bilinen incir çekirdeğini doldurmaz bir şey alıyor, ona bir Düring etiketi yapıştırıyor ve buna da tepeden tırnağa özgün sonuç ve görüşler, sistem doğrucu fikirler, köktenci bir derinlikteki bilim adını veriyor. Bununla birlikte burada henüz umutsuzluğa kapılacak bir şey yok. En köklü bir biçimde derin bilimle en iyi toplumsal kurumun gösterdiği eksiklikler ne olursa olsun, Bay Düring'in kesinlikle öne sürebileceği bir şey var. Evrende var olan altının her zaman aynı miktarda olması gerekir ve bu miktar evrensel maddeden daha çok artmış ya da eksilmiş olamaz. Yalnız bu var olan altınla neyi ödeyebileceğimizi Bay Düring ne yazık ki söylemiyor. Dipnot: Evrendeki öğelerin sürerliği yasasının Düring'in metafizik materyalizme özgü dogmatik doğrulama biçimini alaya almakta Engels çok haklıydı. Bu yasa daha 1896'da radyoaktivitenin bulgulanmasıyla Berkerel, Curie yalanlanmıştı. Hafif öğelerin yıldızlar tarafından yayılan enerjinin kökeninde olan kaynaşması termonükleer bombalarda kullanılmıştır. Demek ki öğeler değişmez ve yok edilemez şeyler değildirler. Birbirlerine dönüşebilirler. Onların da hatta geçmişi saptamaya bile yarayabilecek bir tarihleri vardır. Örneğin tarih öncesi nesnelerin tarihi, radyoaktif bir karbon izotopunun, karbon 14'ün tanörü irdelenerek saptanabilir ve çeşitli yer bilimsel katmanların yaşı, uranyumun parçalanmasından yararlanarak hesaplanabilir. 7. Bölüm: Doğa Felsefesi, Organik Dünya. İtiş mekaniğinden duyu ve düşüncelerin birleşmesine değin, araya katılan işlemlerin türdeş ve tek bir ıskalası uzanır.